Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza İyan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20 Hodart 1400 Hicri Kameri, 29 Şevval 1442 ve Miladi 10 Haziran 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Anadolu Sayın Rahmetullah Şerefi ile mafya lideri Peker gündem üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'daki dua harikaları, Esma-ül Hüsna ve sağlık bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da su ve elektrik alanında 5 büyük projenin açılışı Cumhurbaşkanı katılımıyla gerçekleşti. İran'da Cumhurbaşkanı adaylarının kampanyaları devam ediyor. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tarafsız olmaması hakkında uyarıda bulundu. Son 24 saatte ülkede 153 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Ve Beyaz Saray Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında açıklamada bulundu. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Rouhani'nin video konferans yöntemiyle katıldığı törende, Hürmüzgan, İlam ve Kermanşah illerinde su ve elektrik alanında 5 büyük proje hizmete girdi. Sirik'te 1400 MW buhar santralinin yapımı, Bandarabaz kentinde Hengam santralinin ikinci ünitesi, İlam ilinde Kençacem barajının su tutulmaya başlaması, İlam ilinde 2700 hektar ve Kermanşah ilinde 4050 hektar tarım alanında sulama projesinin açılışı faaliyete başlayan projelerdir. İran Enerji Bakanı Reza Dekanyan, açılış töreninde yaptığı açıklamada, İslam İnkılabı sonrasında İran'ın sınır bölgelerinde 56 dolgu barajının hizmete verildiğini söyledi. Erdekanyan, bu hükümet döneminde her ay ortalama bir su arıtma tesisi ve her ay bir atık su arıtma tesisinin hizmete verildiğini kaydetti.
13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçim adayları seçim gününe bir hafta kala kampanyalarını durmadan sürdürüyorlar. Bu bağlamda adaylardan Ali Rıza Zakani, İran İslam Cumhuriyeti'nin değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyduğunu belirterek, ülkenin iyi kapasite ve imkanlara sahip olduğunu ifade etti, İran'daki imkanlarla ülkede dönüşüm yapılabileceği maksadıyla seçimlere aday olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı adaylarından Seyyid İbrahim Reis ise bugün Tahran'da Ehl-i Sünnet alimleri ve elitlerine hitaben yaptığı bir konuşmada Ehl-i Sünnet'in her daim İran İslam Cumhuriyeti'ni korumakta ciddi şekilde rol ifa ettiğini, nitekim 8 yıllık savaşta Ehl-i Sünnet camiasının yaklaşık 13 bin şehit verdiğini ifade etti. Reisi İran İslam Cumhuriyeti'nde Şiiler ve Sünnilerin ortak çıkarlara sahip olduğunu, bir arada yaşadıklarını kaydetti. 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçim adaylarından Emir Hüseyin Gazizade Haşimi de gazetecilere yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli ve değerli işinin ticari ve ekonomik münasebetler alanında faaliyeti olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, İran ile Rusya münasebetlerinin muhtelif alanlarda gelişeni belirterek Rusya hükümeti ve devlet başkanına işbirliğinden dolayı teşekkür etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, bugün Enerji Bakanlığı'nın ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada İran ile Rusya'nın farklı alanlardaki ilişkilerinin gelişeni söyledi. Hasan Rouhani, siyasi, ekonomik ve bölgesel alanlardaki tüm çabalar için Rus hükümetine ve bizzat Sayın Putin'e özel teşekkür ederim. Rusya ile Suriye konusunda çok iyi bir işbirliğimiz oldu. Azerbaycan Cumhuriyeti, Kafkasya, Avrasya, Hazar Denizi ve iki nükleer santralinin inşaatı konusunda ise önemli üçlü işbirliklerimiz oldu. Ayrıca S-300 füze savunma sisteminin alınmasından sonra Rusya ile askeri ve savunma alanındaki ilişkilerimiz eskisinden çok daha gelişmiştir, dedi. Rouhani, Rusya bizim için çok önemli bir ülke ve komşudur. İlişkilerimiz iki millete ve bölgeye ve küresel sorunlara fayda sağlayacaktır. Son birkaç yıldır Putin ile İki ülke arasındaki ortak projeler santral ve demir yolu alanında anlaşmalar da yaptık. Bu projelerin daha erken başlamasını bekliyorduk ama her iki taraftaki bürokrasiler bunun ertelenmesine neden oldu. Ancak bugün 1.4 milyar avroluk bir projeye başlamamızdan mutluluk duyuyoruz ifadelerinde bulundu. Rouhani ayrıca yaptırımları atlatabilmemiz için de bugün Viyana'da İran, Rusya ve Çin arasında yakın bir koordinasyon ve istişare yapılmaktadır şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Rouhani sözlerinin devamında Amerika'nın yaptırımları kaldırmak zorunda kalarak müzakere masasına döneceğini ifade etti.
Viyana'da uluslararası örgütlerde İran'ın daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tarafsız davranmaması konusunda uyarıda bulundu. Büyükelçi Kazım Garibabadi bugün Ajans Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ajansın Siyonist rejimin nükleer silah tehdidi ve İran'ın nükleer tesislerindeki terör eylemleri ve sabotajı konusunda sessiz kalmasının ajansın tarafsızlık ve itibarını gölgelediğini kaydetti. Garibabadi, Ajans Genel Müdürü'nün mevcut raporunu işaretle, İran'ın kapsamlı denetim anlaşması uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, İran'ın anlaşmanın maddelerine bağlı kaldığını ifade etti. İran'ın nükleer materyallerinin barışçıl olmayan amaçlara kaydığına dair hiçbir kanıtın olmadığı halde, geçmişteki bazı temelsiz iddialara dayalı ajansta bazı konuların gündeme getirildiğini de Garibabadi eleştirdi. Büyükelçi Garibabadi, İran'da 11 Nisan 2021'de nükleer tesislerinden birindeki terör eyleminin bir insani ve çevresel felakete yol açabileceğini işaretle bu eylemin sorumlularının cezalandırılması gerektiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve üst düzey müzakereci Sergey Ryabkov, Moskova'nın İran'ın İlk adım olarak Amerika'nın yaptırımlarından kaldırması gerektiğine ilişkin yaklaşımını anladığını belirtti. Ryabkov, Rus basınına yaptığı açıklamada Viyana'da nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasına ilişkin anlaşmanın şekillenmek üzere olduğunu işaretle, İran petrolünün dünya piyasasına geri dönme şartlarının sağlanmasının nükleer anlaşma görüşmelerinin esas unsurlarından olduğunu ifade etti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı dün de yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın yeniden canlanması konusunda çözümsüz hiçbir zorluğun olmadığını söylerken, Rusya'nın nükleer anlaşmanın yeniden canlanma sürecini de hızlandırmaya çalıştığını kaydetmişti. Şimdiye dek İran ile müzakere tarafları Viyana'da 5 tur görüşme gerçekleştirmiş, taraflar nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasına iyimser bakıyor.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Sağlık Bakanlığı'na yabancı korona aşısının tedarikini takip etmek için talimat verdi. Ulusal Korona Genel Merkezi'nin ihtisas komiteleri başkanlarının toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Ruhani'nin başkanlığında gerçekleşti. Ruhani oturumda yaptığı konuşmada Amerika'nın insanlık dışı girişimleri ve yaptırımlarının bugün koronavirüs aşısının tedariki konusunda sorunlar oluşturduğuna işaretle bu yaptırımlar ve sorunlar olmasaydı İran'ın bugün bu alanda öncü ülkelerden biri olurdu ifadesini kullandı. Tüm bu sorunlar altında Amerika'nın azami baskı politikasını geride bırakarak baskılara aldırış etmeden korona aşısını tedarik ettiklerini ifade etti. Bu arada Rusya'nın Sputnik V aşısının 100 bin dozdan oluşan 9. kargosu bugün Mahanir Hava Yolları uçağı ile İran'a gönderildi. Muhabirimizin haberine göre böylece Rusya'nın İran'a verdiği koronavirüs aşısı 1 milyon doza ulaştı. İran ve Rusya Sputnik V aşısından 2 milyon dozu içeren bir anlaşmaya ilaveten 30 milyon vatandaşa yetecek 60 milyon doz anlaşmasını da imzaladı. Anlaşmaya göre 60 milyon doz da bu yılın içinde İran'a gönderilecek. Öte yandan iki ülkenin Sputnik V aşısının İran'da ortak üretilmesiyle ilgili anlaşması da icra aşamasına geldi. Şimdiye kadar iki İranlı firma bu aşıyı başarıyla ürettikleri ve yakında ortak üretim çalışması da başlayacağı kaydedildi. İran'da vatandaşların COVID-19 hastalığına karşı aşılama çalışması Rusya'dan ithal edilen 20 bin doz Sputnik V aşısı ile geçen Şubat ayında başlamıştı. Rusya'nın geliştirdiği aşı 64 ülkede onay alırken 3 milyar kişiyi aşılabileceği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte COVID-19 hastalığından dolayı 153 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 153 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 12.398 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 81.672'ye, vaka sayısı 3.3112'ye çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.549'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne dek iyileşen hasta sayısı 2.612.091'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Açıklamaya göre şimdiye dek vatandaşlara uygulanan korona aşısı miktarı toplam olarak 5.032.212 doza yükseldi.
Beyaz Saray Sözcüsü John Psaki, Amerika Başkanı Joe Biden'in ilk yurt dışı ziyaret programında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi öncelik edindiğini belirterek 14 Haziran'daki görüşmenin yüz yüze diplomasi için bir fırsat olacağını vurguladı. Psaki, Amerika Başkanı Biden'in Washington'dan İngiltere'ye seyahat ettiği sırada uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'in 14 Haziran'da Brüksel'de yapacakları ikili görüşmeden beklentilerinin ne olduğunu sorulması üzerine Psaki, bu ilişki yapıcı bir şekilde birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini hissettiğimiz alanların ve fırsatların olduğu, aynı zamanda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığımız alanların da olduğu bir NATO ortağıyla olan ilişki. Bu, Başkan Biden'in ilk yurt dışı ziyaretinde ikili görüşmeyi öncelik edinmenin önemli olduğunu hissettiği yüz yüze diplomasiye sahip olmak için bir fırsat ifadesini kullandı. Psaki söz konusu görüşmede masada hangi konuların olacağı sorusuna ise küresel toplumu etkileyen bölgesel güvenlik konularını görüşeceklerinden eminim. Aynı şekilde COVID-19 ve ekonomi de konular dahilinde olacaktır. Görüşme zamanı yaklaştıkça elimize daha çok detay olacaktır yanıtını verdi. Amerika Başkanı Biden'in bugün başlayan turunda ilk durağı İngiltere olacak. Biden burada Başbakan Boris Johnson ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek ve 11-13 Haziran tarihleri arasında G7 zirvesine katılacaktır.
Çavuşoğlu, Amerika Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden hava savunma sistemi alabiliriz dedi. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika'nın sadece Libya ve Suriye meselesinde değil, Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz açıklaması yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Amerika'nın sadece Libya ve Suriye meselesinde değil, Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca illa patriot olması şart değil. Amerika patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Başkanı Joe Biden görüşmesine de değinen Çavuşoğlu şöyle dedi. NATO zirvesinde Türkiye olarak tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesi ön planda ama bu zirvenin kendisi de çok önemli. Önemli konular var. Amerika'nın yeni başkanını müttefiklerle tanıştırma konseyi. Cumhurbaşkanımızın çok fazla ikili görüşmesi olacak. Macron, Merkel ve Johnson ile görüşmeler olacak. Amerika ile yeni dönemde hangi adımlar atılacak? Sorunlar var. Demokratların işin başında olduğunda başlayan problemler Trump döneminde de devam etti. Biden'in 24 Nisan ile ilgili söylediği sözler var. S-400 meselesi halen devam ediyor. Amerika yönetiminin birçok stratejik alanda Türkiye ile çalışma arzusunun olduğunu görüyoruz. Biden'in kendisinde de var. Bir taraftan bu sorunları nasıl çözeceğiz? Bir taraftan ilişkileri güçlendirebilecek miyiz? Ekonomik alanda da ilişkilerimiz var. Hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerekiyor? Var olan sorunların çözülmesi için bir bilgi kağıdı kendilerine verdik. Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti. Amerika'nın şunu kabul etmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti bir savunma sistemini bir başka ülkeden bir kere satın aldı. Bu bitmiştir. Bundan sonra Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini üretmeye başladığı güne kadar bizim ihtiyacımız var. Bundan sonraki satın alacağımız ürünlerle ilgili bizimle işbirliği yapması ve garanti vermesi lazım. S-400'ler meselesi. Bu %100 bizim kontrolümüzde olacak. Zaten eğitim çalışması var. Bizim mühendislerimiz, bizim askerlerimiz kontrol edecek. Kullanım aşamasında herhangi bir Rus askeri Türkiye'de bulunmayacak. Rusları da rencide edecek bir tabir kullanmadık. Bizim de beklentilerimizin karşılanması gerekiyor. Sorunlar durduğu sürece samimi bir şekilde birçok alanda işbirliği yapmamız da kolay olmuyor. Bütün alanlarda karşılıklı adımlar atmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi önemli bir görüşme olacak. Görüşmeden iyi neticeler çıkacağını umuyoruz. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. Şanlıurfa'da Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda memleketçi, sanayici ve iş adamları derneği MÜSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı. Öncel sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yurt üzerinde faaliyet gösteren suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikte yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karıştı belirlenen Sedat Peker suç örgütüne girenlik operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Türkiye'de koronavirüs salgının tedavi bilançosu da ortaya çıkmaya başladı. Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre virüs tedavisi gören bir hastanın Sosyal Güvenlik Kurumu'na maliyeti günlük 4.500 lira. Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını hem sağlığı hem de ekonomiyi etkiledi. 5 milyon üzerinde hasta tedavi alırken 48.341 kişi yaşamını yitirdi. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zafer Çalışkan salgının ekonomik etkilerini araştırdı.
Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,9 puanlık artışla %13,9'a yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 511 bin kişiye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Nisan'da bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla %13,9 seviyesine ulaştı. İşsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 1,3 puan yükselerek %16,2 olarak hesaplandı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, Filistin güvenlik güçlerinin Batı Şeria'da Siyonist askerler ile çatışmasını cesurca bir girişim olarak değerlendirdi. Filistin güvenlik güçleri ile Siyonist askerler arasında bugün Batı Şeria'da çatışma yaşandı. Çatışmaya tepki gösteren Hamas sözcüsü Berhum, Filistin güvenlik güçlerinin bu eylemini cesurca girişim olarak değerlendirdi. Berhum, Filistin güvenlik servislerinin bugün Cenin'de silahlı çatışmayla sahip oldukları yüksek mücadele moralini ortaya koyduklarını söyledi. Hamas sözcüsü hiçbir gücün Filistin milletinin Siyonist askerler ve yerleşimcilerle mücadeleyi engelleyemeyeceğini kaydetti. Filistin güvenlik güçleri bugün Cenin'de Siyonist askerlerle çatıştı. Çatışma sonucu 3 Filistinli şehit olurken birkaç Filistinli de yaralandı.
Suriye'deki terörist gruplardan Tahrir el-Şam heyetinin askeri sözcüsü Ebu Halid el-Şami'nin Suriye ve Rusya ordularının bugünkü saldırısında öldüğü bildirildi. Suriye'den yayın yapan yerel kaynakların bildiğine göre Ebu Halid el-Şami bugün sabah saatlerinde Rusya ve Suriye ordularının İdlib kırsalındaki Cebel Zaviye'de düzenlediği bombardımanda öldü.
Yemen, Suudi Arabistan'ın zindanlarında bulunan Filistinlilerin Suudi esirlerle takası için yeni bir plan sundu. Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyelerinden Muhammed Ali Husi yeni öneriyi Islah Partisi'ne sundu. Öneri uyarınca Suudilerce tutuklanan Hamas yetkilileri yargılama sürecini durdurmak için Islah Partisi'nin Arabistan'a baskı yapması gerekiyor.
11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek G7 zirvesinde Amerikan Başkanı Biden, Boris Johnson, Merkel gibi liderlerin bir araya geldi. İngiltere'nin ev sahipliğinde Galler'e bağlı Cornwall'daki G7 zirvesinde liderlerin kaldığı otelde şüpheli paket paniği yaşandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, İran'ın Tacikistan'daki yatırımlarını artırma talebi başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti ve Tacikistan arasındaki 14. Ekonomik, Ticari, Teknik ve Kültürel Ortak Komisyonu oturumu, Tacikistan başkenti Duşanbe'de bir işbirliği anlaşmasının imzalanmasıyla sona erdi. Oturumda İran Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan ve Tacikistan Maliye Bakanı Feyzettin Kaharzade, ekonomik, ticari, enerji, endüstriyel alanlara yatırım için ikili işbirliği fırsatları ve bu işbirlikleri geliştirme hususunda görüş tahtesinde bulundular. İki ülkenin heyetlerinin yanı sıra Tacikistan devlet kurum ve kuruluşlardan temsilcilerine katılım ile düzenlenen imza töreninde Tacikistan Su ve Enerji Bakanı aynı zamanda İran ve Tacikistan Ortak Komisyonu Başkanı Delir Cuma yaptığı konuşmada iki ülkenin ortak komisyonunun 14. oturumunun Duşanbe'de başarılı bir şekilde düzenlenmesinden memnuniyetini dile getirdi. İran ve Tacikistan Müslüman ve dilleri ortak olan bölgenin de iki ülkesi olarak yatırım ve ticaret hacmini artırma gibi farklı alanlarda ikili işbirliklerinin gelişmesinde de büyük ve çeşitli kapasitelere sahiptiler. İki ülke makamları son yıllarda farklı alanlarda yüzlerce işbirliği anlaşması imzalamışlardır. Bu bağlamda İran'dan Tacikistan'a baraj, köprü, otoyol ve karayolu gibi farklı alanlarda yatırım anlaşmaları bile imzalanmıştır. Buna göre Tahran ile Duşanbe arasında imzalanan anlaşmaların uygulanması için iki ülke makamlarından ciddi iradesi gerekiyor. Özellikle ikili arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesine karşı olan eller ve düşmanların İran ve Tacikistan'ın kardeşçe ilişkilerini de sabote etmeye çalıştığı bir sırada böyle bir iradenin önemi daha da artmaktadır.
Tüm bu düşmanlıklara ve dar görüşlülüğe rağmen görünen o ki son aylarda iki ülkede ilişkilerini geliştirmek ve bir üst seviyeye taşımak için ciddi şekilde hareketlenmişlerdir. Son 30 yılda Tahran ile Duşanbe arasındaki ilişkilerdeki engebeli duruma rağmen kimi uzmanlar Tahran ile Duşanbe ilişkilerinin bozulmasını imkansız görüyorlar. Bu hususta ise Tacik siyasi uzman Seyfullah Seferov şöyle düşünüyor. Tacikler Tahran ile Duşanbe arasındaki ilişkilerin gelecekte iyileşmesini umuyorlar. İran'ın şefkatli ve olumlu siyasetlerine karşı Tacikistan halkının İran'a beslediği sevgi anlatılamazdır. Aslında küresel emperyalizm ve bölgedeki dar görüşlü ülkelerin çabalarına rağmen uzmanlar aynı dili konuşan iki ülke arasındaki ilişkilerin kalıcı olarak yok edilmesinin imkansız olduğunu belirtiyorlar. Son 30 yılın tecrübesi İran-Tacikistan ilişkilerinin genişlemesine karşı çıkan ülkelerin çabalarının her zaman boşa çıktığını da kanıtlamaktadır. İran ve Tacikistan halkları tarihin belli bir döneminde dünyada aynı büyük medeniyetin ve güçlü bir ülkenin parçası olurken 30 yıl önce Tacikistan Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandığında İran Tacikistan'ı tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. Tahran yetkililerinin bu değerli eyleminin ardından İran 1992 ila 97 yılları arasındaki Tacikistan iç savaşı sırasında ülkenin iç çatışmasında arabuluculuk yapmak ve çatışmayı sonlandırmak için önemli ve verimli çabalar gösterdi. İran'ın çabaları sonunda barış görüşmelerine ve Tacik hükümeti ile muhalifleri arasında bir uzlaşma anlaşmasının imzalanmasına yol açtı. Bu nedenle Duşanbe hükümeti ve Tacikistan halkı İran'la işbirliği ve ilişkiyi bölgedeki diğer tüm ülkelerden daha fazla takdir ediyor gibi görünüyor. Şüphesiz Duşanbe yetkililerinin İran'ın Tacikistan'da sanayi ve sivil sektörlerde yatırım yapma talebi de aynı durumdan kaynaklanmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Siyonis Esir'in ses kaydının paylaşılmasının boyutları üzerine. Bugünlerde işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonistler arasında siyasi, askeri ve güvenlik karışıklık devam etmektedir. 15 yıldır karadan, havadan ve denizden kuşatılan Gazze şeridine girenik 12 günlük savaşta Siyonistlerin acı yenilgisi, İsrail rejimi makamlarının Filistin direniş grupları karşısındaki çaresizliği ve şaşkınlığının açık göstergesidir. Bu durum, düşüşe geçen Siyonist elebaşısı Benjamin Netanyahu'yu tarihin çöplüğüne daha da yakınlaştırdı. Siyonist rejim İsrail ve Filistin direniş ekseni arasında yeni bir denkleme sahip olan 12 günlük Gazze Savaşı da bu süre içerisinde binlerce Siyonistlerin şehirleri terk edip sığınaklara kaçmak zorunda kalacak kadar Siyonistleri dehşete düşürdü. Böyle bir ortamda ırkçı rejim makamları Filistinlilere ve Lübnan'a karşı boş tehditler savurarak yenilgilerini örtbas etmeye ve bozulan imajları onarmaya çalışırlar. Bu sırada ise Filistin direniş tam zamanında Siyonistlere karşı gücünün göstergesi olarak bir başka kozu sahaya sürdü. Bu bağlamda Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas askeri kolu İzzettin Kassam Tugalları esir aldıkları Siyonist bir askerin ses kayıtlarını paylaştı. Ayrıca Hamas tarafından esir alınan ve 2011 yılında serbest bırakılan Siyonist asker Gelad Şalit'in yeni görüntüleri de yayınlandı. Aynı zamanda İzzettin Kassam Tugalları Başkomutanı Muhammed El Zayif'in yardımcısı Mervan İsa ilk kez Al Cezire kanalına çıktı. Bu durum güç ve caydırıcılık bileşenleri bakımından direnişin Siyonist rejim İsrail ordusu karşısındaki gücünü ve istihbari bilgisini gözler önüne serdi. Filistin direnişi İsrail'e esirin ses kaydını yayınlamakla Siyonist makamlara ilettiği ilk mesaj güçlü duruş mesajıdır. Buna göre direniş sahip olduğu üstün kozlarla her zaman Siyonistlere gafil avlayarak onları dehşete düşürmüş ve aralarında panik oluşturmuştur.
Bu girişimin ikinci mesajı Filistin esirlerin hayatlarının direniş için her şeyden daha önemli ve değerli olmasıdır. Bu yüzden direniş, Siyonist esirleri kendi esirleriyle takas yapmaya her zaman hazır olmuştur. Bu konu direniş için hatta bir öncelik sayılıyor. Bu bağlamda Siyonistler Gazze ve yeniden yapılanması hususundaki imkansız şartlar koşuşmaktan vazgeçmeliler. Bu girişimin üçüncü mesajı Kudüs'te 1948 sınırları içerisinde bulunan Filistinliler ve de Gazze şeridindeki direniş gruplarına yönelikti. Bu mesaj çerçevesinde direniş güçlerinin ve Filistinli esirlerin hayatı her şeyden önemlidir. Böyle bir mesajın sonucu ise Filistin halkı ve güçlerinin moralini yükseltmek, direnişe olan umutlarını arttırmak ve bununla gurur duymalarıdır. Direnişin bu girişimi bağlamında büyük önem taşıyan bir başka nokta da Siyonist rejim İsrail'in casusluk, güvenlik ve askeri istihbarat servislerinin yenilgisinin açıklanmasıdır. Siyonistler Gazze şeridini havadan, karadan ve denizden kuşatmalarına rağmen hala esirlerinin nerede tutulduğunu bulamamışlardır. Direniş ekseni ve güçleri ise istihbari üstünlüğü sağlayarak esir düşen Siyonistlerin tutulduğu mekanları gizli tutmayı başarmıştır. Gerçekte bu girişimin Benjamin Netanyahu ve Siyonist rejim İsrail'in diğer güvenlik ve askeri makamlarına yönelik de ağır bir darbedir. Derinişin bu girişiminin beşinci mesajı ise iktidara gelecek Siyonist rejimin müstakbel kabinesine yöneliktir. Buna göre radikal Siyonist bir kabine oluşturmak isteyen Yamina Partisi Başkanı Neftali Bennett'in derinişe ve Gazze şeridine karşı akılsız ve fevri girişimlerde bulunması halinde eski Başbakan Ehud Olmert ve Benjamin Netanyahu'nun kaderini paylaşacağı mesajı verilmek istendi. Zaten şimdi de düşüşe geçen Benjamin Netanyahu'nun gerilmesinin asıl nedeni de Filistinlilere karşı akılsızca tavırlarda bulunmasıydı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, dünkü sohbetimizde firari mafya lideri Sedat Peker'in videolarıyla ilgili ve aslında bu videolarda gündeme taşıdığı büyük iddiaları hakkında konuşmuştuk. Şimdi bu videolar gitgide biraz daha yaygın bir hale gelmektedir. Çeşitli devlet adamları Türkiye'de bu iddiaların ve aslında ithamların hedefinde. Dünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuyla ilgili konuşmuştuk. Sohbetimiz biraz uzun sürdüğü için röportajımızın ikinci ve son bölümünü bugün sizlerle paylaşıyoruz ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi AK Parti çevresindeki yazarlar, analistler, efendim bu gazeteciler daha çok şimdi bu videoları ve ortaya atılan bu büyük iddiaları Türkiye'nin demokrasisiyle ve aslında gelecekte düzenlenecek seçimleriyle alakalı bir şekilde yorumluyorlar. Siz bu açıdan bakacak olursanız, sizce bu videolarda emperyalistlerin eli var mı Türkiye'ye ve Türkiye hükümetine karşı acaba?
Tabii ki eli var. Bu manaya ki emperyalistler, hususen Amerika, öz siyasetin bu bölgede yer etmek için her işe el vurur ve onun için aslen kırmızı bir çizgi yoktu. Yani en başında bakıyorsun, Daesh kimin bir cinayet törenen grubu, İslam adıyla yaradan bir devlet, tabii ki mafyadan da bahreneler, hamıdan da bahreneler. Ama bu o demek diyor ki demek olar Amerika ya başçılar bundan bu vasıtadan istifade eləməyi o mənayədir ki daha dövlət içində bunlarla qarışan olmaz. Təbii ki Türkiyədə uzun müddət Amerikanın əli açıq olduğu üçün, NATO'nun CIA'nın əli açıq olduğu üçün əsasən Türkiyə dövlətinin Amerikanın tezcisi əsasında hərəkət etdiyi üçün Türkiyənin dövlət içində Amerikanın çox güclü bir əli var, xüsusən Yahudilərin çox güclü əli var. Türkiyə dövlətinin içində adların dəyişib Türk adı qoyan çox uzun səhvinistlər var və təbiidir ki, onlar hər işə əl vura bilərlər, hər iş çıxa bilərlər, hər zaman hər kimin əleyhinə bundan istifadə edə bilərlər. O cümlədən Erdoğan hükumətinin də əleyhinə istifadə edə bilərlər. O zaman ki, Erdoğan hükuməti təbiidir ki, onların çizgilərində hərəkət edir. Əgər səhvinist bir razı salan bir siyasət irəli sürür, təbiət ki, ona Roosevelt'a takırlar, medalya da verirlər. Sayınizmin en büyük dostu olduğu için. Ve eğer bunun əksinə de hərəkət eləsə, təbii ki, onu onun əleyhinə de bundan istifadə eləyə bilərlər. Yani bunu demək istəyirəm ki, Amerika her vasitədən, her şeyden öz siyasətin qabağı aparmaq için ve üst edicini yeritmək için veya siyasətçiləri, dövlət adamların, en cümlə Türkiye dövlət, hükumət adamlarının özüyle yaxın eləmək üçün, onları öz siyasətinə razı eləmək üçün hər vasitədən istifadə eləməyə hər zaman hazır olub və iqdam eləyib, yapıb.
Evet, doğrudur. Şimdi Türkiye içindeki bu tepkiler siz nasıl görüyorsunuz? Özellikle halk tarafından videolarla ilgili nasıl bir tepkinin oluştuğuna siz inanıyorsunuz efendim?
Türkiye'de tabii ki bunu yani siyasetçilerin birbirine karşı böyle videolardan istifade tezeli yoktu. Yani çok böyle bir normal bir mesele değil. Geçmişte Deniz Baykal'ın da əleyhinə istifadə olundu, Milliyet Partiyasında içində bu məsələdən istifadə olundu və AK Parti'nin əleyhinə də FETÖ bundan istifadə elədi və dövlət adamlarının elə qaçaq malçılıq və ya dövlətdən, hükumətdən qıraq pul gizlətmələri filan beləncə iddialar da sürdülər. Hamısında bunların demək olar ki, bu videolardan istifadə elədilər, səs qaydından istifadə elədilər. Hətta Erdoğan elan elədi ki, mənim öz kabinetimdə də masanın da demək olar üstündə onlar gizli mikrofon qoyublar. Yəni bu vasitələrdən Türkiyə siyasətində istifadə eləmək ənənəvi bir şəkil alıb özü üçün və təbiidir ki, bu məsələ Türkiyə siyasətində yəqin ki, təsiri var və təsiri olur üçün insanların etimadın sarsıdır. Və bu etimadın sarsılmağı da öz əks-sədasını sandıqda və oyda göstərir.
Doğru. Şimdi son soru olarak Sayın Şerifi, sizce Türkiye hükümeti seçimlere kadar bu videolarla nasıl ilgilenecek efendim? Yani etki sağlayacak mı Türkiye'de düzenlenecek seçimlerle ilgili acaba?
Yəqin ki çalışacak bu ittihamları Türkiye hükümeti özündən uzaqlandırsın və təbiidir ki bu məsələdə qalıb tərəfin, yəni o müqabil tərəflərin hansı bəlgələri, hansı videoları, hansı sənədləri irəli sürəcəklər və aya müttəhəm olan fərdlərin və ya təşkilatın və hükumətin onları yalanlamağa kafi qədər sənədləri əlində olacaq və eləyə biləcəklər onların yalan olmağını ispat eləyələr. Yolların əlləri dolu olsa, çünki biz indi keçmiş 2004. İndi çox böyük imkanlar var, video imkanları var. Həm cəhəl eləmək, yalandan yaratmaq imkanı var və həm də onları əldə eləmək imkanı var. Təbii ki, bu videolar eləyə bilər başqa sənədlərlə, şahidlərlə də yalan olmağın ya doğru olmağın ispat eləsin. Yəni, əgər Sədat Köçər və ya başqaları ki, istəyirlər bir dəni hükumət içində mafiya ilə əlbir olmaqdan müttəhəm eləyələr, onlar yəcərək çox güclü bir dəlillər, bəlgələr irəli sürələr. Ya onların yalan olmağı için müqabil tərəf, müttəhəm olan tərəf, hükumət tərəfi eləyə bilə onların yalan olmağın ispat eləyə və xalqı onun yalan olmağına inandıra. Vəli olmasa təbiidir ki, bunların hükumət əleyhinə mənfi təsiratı olacaq.
Doğru. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Şerifi.
Çok sağ olun, iyi yayınlar.
Çok sağ olun, Allah'a emanet olun efendim. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde firari mafya lideri Sedat Peker'in videolarıyla ilgili ve çeşitli devlet adamlarına yönelik iddiaları hakkında sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bugünkü sohbetimizde uzman konuğumuz idi. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basından seçmeler adlı programımıza sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilat gazetesinde İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin dini demokrasinin önemiyle ilgili beyanatı, ülkenin siyasi atmosferinin gölgesinde kalmaması gerektiğini vurgulaması, İran Cumhurbaşkanlığı adaylarının çeşitli alanlarla ilgili programlarını halka anlatmaya devam etmeleri, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca siyasetlerini sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Türkiye'nin Irak topraklarındaki askeri varlığına karşı Iraklı parlamenterin tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyon Başkanı Muhammed Rıza Ali Haydar, Türkiye'den Irak topraklarını işgal etmeye son vermesini istedi. Konu hakkında bir açıklama yapan Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyon Başkanı Muhammed Rıza Ali Haydar, TSK'nın Irak topraklarında varlığı işgalcilik sayıldığını, Türkiye'nin bu işgale son vermesi gerektiğini kaydetti. Ali Haydar, Kuzey Irak bölgesinin sınırları dahilinde yaşanan gelişmeler, TSK ve PKK tarafından meydana gelen tehlikeli gelişmeler olduğunu belirtti. Ali Haydar ayrıca Irak anayasası silahlı örgüt olan sığınmacıların Irak topraklarında barınmalarına müsaade etmediğini vurguladı. Türkiye ile her türlü istihbarat işbirliği anlaşmaları olmadığını belirten Ali Haydar, sadece bazı geçici ve şartlı anlaşmalar bulunduğunu, Türkiye Irak'ın şartlarını kötüye kullanmaması gerektiğini ifade etti.
Cevan gazetesinde İran Ulusal Halı Merkezi Başkanı Ferahnaz Refi'nin Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nde İran'ın el yapımı halılar için bir markanın teşkil edildiğini duyurması, Hakkari'de Türkiye heyeti ile İran heyeti arasında sınır güvenliği toplantısı düzenlenmesi, Batı Şeria'da işgalci siyonistlere karşı protesto gösterilerinin düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim'in Amerikan devletinin korsan İsrail'in uluslararası organize terörünün baş hamisi olduğu yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunlar okuyoruz.
Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim, Amerika devleti korsan İsrail'in uluslararası organize terörünün baş hamisi olduğunu vurguladı. Lübnan Parlamentosu'nda Kalkınma ve Özgürlük Kanadı üyesi olan Kasım Haşim, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in korsan rejim İsrail'i desteklemesini sert bir dille eleştirdi. Haşim, aslında Amerika'nın katil İsrail'i desteklediğini anlamak için Blinken'in Suriye'ye ait olan işgal altındaki Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasına bile ihtiyaç duyulmadığını, Blinken'in sözleri Arap milletleri ve egemenlik haklarına karşı yapılan bir açıklama olduğunu, Amerika'da iş başına gelen hükümetlerin hepsi bu bakımdan ve korsan İsrail'in organize terörüne destek vermekte birbirinden farksız olduğunu vurguladı.
Hem Şehri gazetesinde Amerika'nın Haşi Şabi komutanlarına suikast listesi hazırladığı yönünde Irak'ta parlamenterin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak parlamentosunda Sadık'ın kanadından Abdülemir Taliban Debi, Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği Haşi Şabi ve direniş komutanlarına suikast düzenlemek için onların adlarını içeren bir liste hazırladığını açıkladı. Iraklı parlamenter Abdülemir Taliban Debi, Amerikan Büyükelçiliği Haşi Şabi ve direniş komutanlarına adlarını içeren bir liste hazırladığını ve onlara suikast düzenlemeyi planladığını, bunun için de terörle mücadele iddiasını ileri süreceğini kaydetti. Iraklı parlamenter Amerika'nın Haşi Şabi hareketinin Washington'un Irak'ta yıkıcı planlarına karşı durduğu için bu hareketten korktuğunu, Amerikan Büyükelçiliği Irak'ta krizlerin odağına dönüştüğünü vurguladı.
Değerli dinleyicilerimiz, programın sonunda Parsley Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve bakir bölgeleri dünyada birçok insan için bilinmeyen gizemler ve çekici yönlere sahiptir.
İran'ın kuzeyinde ve güneyinde olan deniz kıyılarından, kuzeyde yemyeşil ormanlarından, batıdaki dağları ve hatta orta kesimlerindeki kuru çöllerine kadar birçok hayret verici doğal güzellikler ve manzaralar insanı büyülüyor.
Bugün sizlerle birlikte İran'ın ve hatta dünyanın en nadide doğa güzelliklerinden biriyle tanışacağız. İran'ın ortasında tarihi Tebes kentine yakın ve çöl ortasında akan Murteza Ali Nehri, dünyanın en ilginç nehirlerinden biridir. Zira burada hem sıcak hem soğuk su aynı zamanda ve birbirinin yanında akıyor. Bu eşsiz nehir sadece sıcak ve soğuk suların aynı zamanda ve bir yatakta akması nedeniyle değil, aynı zamanda Tak-ı Şah Abbasi denilen dünyanın en ince ve 550 yıl boyunca en yüksek kavisli barajın varlığı nedeniyle dünyada ün yapmıştır.
Tebes kentinin 30 kilometre mesafesinde çölün amansız ve sıcak güneşine karşı dayanabilen çok sert kayalıkların arasında Murteza Ali Nehri akmaktadır. Bu nehrin yolunda çok büyük ve bazen devasa kayalar ve taşlar görünüyor. Yosunlarla kaplı kayalıklardan büyük küçük ırmaklar ve çaylar akıyor. Bir yandan sıcak ve diğer yandan serin suyun aktığı nehirden duyulan ses ise insana yeniden hayat bağışlıyor.
Bu ırmakların suyu genelde Tebes kentinin bağ, bahçe ve tarlalarının sulama ihtiyacını karşılıyor. Irmaklara ulaşmak için Tebes kentinden sonra 5 kilometreyi yaya olarak ve genelde suda olan bir mesafeyi kat etmek gerekiyor. Bu akışının tersine kat edilen 5 kilometrelik mesafenin ardından birçok ırmak ve nehre, özellikle birkaç sıcak su çeşmesine ulaşıyoruz. Bunların en büyüğü ise Murteza Ali Hamamı olarak da bilinen bir boşluktan akıyor.
Irmakların sıcak suyu yaklaşık 300 metre boyunca serin sulara paralel olarak akıyor. Fakat yüksek tuz ve mineral konsantrasyonu nedeniyle sıcak ve soğuk sular birbirine karışmıyor. İlginç olan ise derenin sağ tarafından sıcak ve sol tarafından da soğuk suların akmasıdır. Öyle ki ayağınızı suya soktuğunuzda sıcaklık farkını hemen hissediyorsunuz. Bazen ırmakların sıcaklık farkı 10 dereceyi buluyor ve bu da kendi alanında eşsiz bir olaydır.
Eğer ayağınızı soğuk suya batırırsanız üşüyebilirsiniz, fakat ayağınızı hemen yanı başında olan sıcak suya sokarak ısınabilirsiniz. Bu doğa fenomeninde yaşadığınız duyguyu başka bir yerde tecrübe edemeyebilirsiniz. Bu arada Murteza Ali Irmağı'nın tedavi özellikleri de olduğu belirtiliyor.
Derenin yanındaki sert kayaların duvarları içinde özel bir düzen ve mühendislikle büyük delikler ve kanallar dikkat çekiyor. Gebr evi olarak bilinen bu deliklerin mazisi İslam'dan önce Sasaniler dönemine, yani yaklaşık 1500 yıl önceye dayanıyor. Deliklerin her biri yaklaşık 10 metre yükseklikte olan kuyuların ardından bir odacığa ulaşıyor. İlginç olan ise deliklerin belirli bir mesafe ve doğru bir düzen ile alt üst olarak ikişer halinde olmasıdır. Anlatılanlara göre alttaki delik ise odacığın girişiymiş.
Küçük odalara ulaşma yolu ise zordur ve sadece kaya tırmanışı ve dağcılığın tam teşekküllü teçhizatları ve profesyoneller tarafından geçilebilir. Bazıları kabir veya gebr evleri olarak bilinen bu deliklerin aslında zertüştlerin defin yeri olduğuna inanıyorlar. Zira genelde bu mekanlar yüksek bölgelerde ve derelerde bulunurdu. Fakat diğer bazıları ise bu deliklerin tünelleri birbirine bağlayan odalar olduğunu belirtiyorlar.
Irmağın yakınında sanatın zirvelerinden sayılan bir eser dikkat çekiyor. Dünyanın en ince kavisli barajı olan Tağı Şah Abbasi. Söz konusu baraj yaklaşık 500 yıl önce ve Safevilerin en tanınan padişahlarından Şah Abbas tarafından inşa edilmiştir. Barajın duvarında keçi motifleri oyulmuştur. Bazı araştırmacılara göre bunlar dünyanın en değerli sıvısı olan suyu koruyan meleklerin sembolüdür. Diğer bazılarda motiflerin su, üreme ve bereketin bolluğunun talebinin sembolüdür.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde ve mağaralardaki oymalarda genelde boynuzları uzun ve kıvrılmış keçi desenlere dikkat çekiyor. Tağı Şah Abbasi bendinde oyulan keçi motifini İran'ın kuzeybatı bölgesinde ve Meşkin Şehir kentinde siyah kayalar üzerinde de görmek mümkün.
Murteza Ali Irmağı'nı gezmek için en iyi dönem sonbahardır. Zira hava açık ve aynı zamanda da serindir ve ırmakta yürümekle üşümezsiniz. Bu mevsimde ve bu yoldaki yürüyüşte yanınızda biraz ekmek kırıntıları olursa, ırmaktaki yengeçler ve irili ufaklı balıklara yem atarak kangal balıklarını izleyebilirsiniz. Bilindiği gibi kangal balıkları cilt üzerindeki ölü deri ve hücreleri adeta emerek bazı cilt hastalıklarını iyileştiriyorlar.
Muhterem dinleyiciler, bugün sizlere İran çölünün kalbinde sıcak ve soğuk ırmaklar olarak akan bir diğer doğa harikası olan Murtaza Ali Nehri ile kısaca tanıştırmak istedik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esma-ül Hüsna adlı sohbetimizin 71. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esma-ül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esma-ül Hüsna'dan bugün sizlere affı çok olan, hiçbir sorumluluğu kalmayacak şekilde günahları affeden, kökünden kazıyan El-Affuv hakkında konuşacağız. Yüce Allah'ın affetmesi tüm kötülükleri yok edecek kadar güzeldir. Öyle ki zaman aşımı ile eskileri hatırlatmaz ve başa kalkmaz. Kul utanır fakat Allah onun taksiratını affeder ve hatta eskilerin karanlığını onun kalbinde yok eder.
Hatırlanacağı üzere Yüce Allah'ın güzel isimleri olduğunu ve Allah-u Teala'yı en iyi tanıma yolu ve ona kulluk yoluna ayak basmak için en temel işin bu ismi şerifler olduğunu belirttik. İnsan Esma-ül Hüsna sayesinde en şayeste ve gerekli şekilde kendi yaşam tarzı ve hedefini varlık dünya ile ayarlayabilir ve Esma-ül Hüsna'nın parlaklığı sayesinde kendi içinde tezkiye ve eğitim yolunu ve ortamını hazırlayabilir. İnsan Esma-ül Hüsna sırlarına vakıf olarak imanın tadına varıp Yüce Allah'ın sevgisi ve ona kavuşma şevkiyle dolup taşar. Öyle ki onun merhameti ve şefkatinden asla ümidini kesmeye yer kalmaz. İşte bu güzel isimlerden biri de günahların tüm etkilerini yok eden, günahkar kulu ümitsizlikten kurtaran ve güvenle Yüce Allah'a itaat ve ibadetlerini yeniden başlamasını sağlayan El-Afuv'dur.
Afuv ismin şerifi göz ardı etmek ve bırakmak anlamındadır. Bu yüzden günahların akıbetine göz yummak anlamında kullanılır. Cezayı hak eden bir harekette bulunan birinin hak sahibi tarafından bağışlanarak cezalandırmaması halinde ona affuv denir. Örneğin birine bir emanet bırakılır ve emaneti korumakla görevlendirilir fakat emaneti koruyamayıp onu heder etmiş ve emanet sahibinden affedilmesini ister. Bizim Allah'tan da af dilememizin anlamı cezayı hak eden bir hata yaptığımızı kabul etmiş ve Allah'ın da bize ceza verme hakkına sahip olduğunun farkındayız. Fakat Allah da bizim ondan bağışlama talebinde bulunmamızla Afuv ismi şerifi nedeniyle bizim suçumuzun akıbetinden vazgeçer.
Esma-ül Hüsna'dan Gafur ismi şerif anlam olarak El-Afuv'a çok yakındır. Gafur, örtmek, gizlemek, kirlenmekten korumak için bir şeyin üstünü örtmek anlamındadır. Bu örtmek ve gizlemek ise çeşitli boyutları ve yönleri vardır. Bu boyutlardan biri günahın etkilerinin açığa çıkmamasıdır. Tıpkı bir yaranın pansuman, elbise, kumaş ve benzeri şeylerle örtülmesi gibi veya başkalarının anlamaması için işlenen hatanın üstünün örtülmesi gibi. Gafur Allah günahların üstünü örter. Öyle ki bizzat günah işleyen bile onu görmez ve hatırlamaz ve suçun insanın canı, ruhu, ahlakı ve kaderi üzerindeki etkisi yok olur.
Her kayma ve her hata, her kusur ve her eksikliğin kendinden olumsuz etki bırakır. Bunların en önemlileri ise iyi ameller ve nimetlerin etkileri ve bereketlerinin ortaya çıkmamasıdır. El-Affuf olan Yüce Allah tüm hataları, eksiklikleri ve kaymaları dikkate almayarak onları bağışlamakla, sadece insanları günah ve pisliklerden temizlemekle kalmıyor, üstelik kendi gufranıyla onların etkilerini de yok eder ve bunun sonucu da dünyada hayır ve bereket, ahirette ise nimet ve mükafattır.
Bilindiği üzere insanların gelişmesi ve erdem olması Esmaül Hüsna'nın tecellisine bağlıdır. Bu mübarek isimler ne kadar insanda tecelli ederse, insan bir o kadar mükemmelleşir. Bu konu El-Afuf hakkında da geçerlidir. Başka bir ifadeyle bir insan her ne kadar manevi açıdan gelişirse bir o kadar Afuf ismi şerif onda tecelli eder ve başkalarını bir o kadar daha rahat affeder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin 22. ayetinde şöyle okuyoruz. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerini yemin etmesinler. Onlar affetsinler. Vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Allah Teala bu ayette tüm Müslümanlara, yoksullar ve yakınlarının kaymalarına karşı öfkelenmeyip, aceleci ve mantıksız karar vermemelerini, hatta birbirlerini affetmelerini emrediyor. Nitekim Yüce Allah da intikam almak için sahip olduğu mutlak güce rağmen günahkarları bağışladığı gibi bizler de ilahi ahlaka uyarak bize kötülük edenleri bağışlamalıyız. Zira tıpkı hata yapan başkaları gibi bizler de hata ve sapmalara düşebiliriz. Öyleyse başkalarını affedersek Allah'ın mağfireti de bizi kapsar ve vücudumuzdaki eksiklikleri örter.
Tegavun suresinin 11. ayetinde şöyle okuyoruz. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bu ayette insanın kendisine kötülük edenlere karşı uygun ve istenilen tepkiyi göstermesi için dört temel çözüm yoluna işaret ediliyor.
Bunların ilki affetmektir, anlamı ise intikam ve öç almaktan vazgeçmek ve bağışlamaktır. İnsan bazen karşı tarafı affeder fakat kalbinde keder ve kırılganlık kalır. İkinci çözüm yolu hoş görmektir. Hoş görmek bağışlamanın bir üst seviyesidir. Zira kalplerden incinmek ve darılma etkilerini temizler. Bundan daha mükemmeli ise telafi ve intikam yerine bize zulmedene ihsan ve infakta bulunmaktır ki bu da gufran yani kabahatleri örtmektir. En son aşama ise rahmet ve sevgidir ki bu da ahlak ve insaniyetin en yüce aşamasıdır.
Affetmek, intikam ve öcünü alma gücüne sahip olan kişiye kolay bir iş değil. Zira öfkesini kontrol edip dindirmeye ilaveten en kesin hakkından da vazgeçmesi gerekiyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim insanları affetmeye ve öç almaktan vazgeçmeleri durumunda onlara anlatılmayacak derecede bir ödül ve mükafatın olduğunu, bunun ise Allah'a ait olduğunu belirtiyor. Nitekim Şura suresi 40. ayetinde şöyle buyuruyor. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür, ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor. İki şeyin sevabı ölçülemez. Biri bağışlama ve diğeri ise adalettir.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlerle Sahife Seccadiye'nin 16. duasının bir bölümüyle vedalaşmak istiyoruz.
Allah'ım, sen kendini affedicilikle adlandırmışsın. O halde beni affet. Allah'ım, ama yine de sen rahmetinle beni kuşatıp, günahlarımı açığa vurarak beni rüsvay etmiyorsun. Kereminle bana fırsat tanıyıp beni hemen cezalandırmıyorsun. Ve lütfunla bana yumuşak davranıp nimetlerini elimden almıyor, ihsanını bulandırmıyorsun. Ey Rabbim, o halde uzun bir süredir ağlayıp sızlamama, çaresizliğimin had safhaya ulaşmasına ve durumumun vehametine bakarak bana acı. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve beni günahlardan koru. İtaatine muvaffak kıl. Sana doğru güzel bir dönüşü bana nasip eyle. Tövbeyle beni temizle. Özel korumanla beni destekle. Sağlıkla işlerimi düzene koy. Mağfiretinin tadını bana tattır. Beni affının özgürü ve rahmetinin azaltısı kıl. Benim için gazabından güvencede olduğumu yaz. Ahiretten önce dünyada bunun müjdesini bana ver. Bu müjdenin alametini, belirtisini bana tanıt, bildir. Hiç kuşku yok ki bunlar senin geniş rahmetini daraltmaz. Sonsuz kudretini aşamaz. Hilmine galip gelemez ve ayetlerinin kılavuzluk ettiği bol bağışlarını zorlayamaz. Hiç kuşkusuz. Çünkü sen dilediğini yapar ve irade ettiğini hükmedersin. Sen her şeye kadirsin.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 68. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler
sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin de ve sinirler de insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili konuşacağız. Bu bölümde Parkinson hastalığı ile yakından tanışacağız.
Sinir sisteminin bir parçası olan beyin farklı bölümlerden oluşur. Beyin sapı beynin alt kısmında bulunur ve orta beyin, beyin köprüsü, pons ve beyin soğanını içerir. Beyin sapının içinde vücut hareketlerini düzenlemede rol oynayan substantia nigra kara madde adı verilen küçük bir alan vardır. Parkinson hastalığında substantia nigra'daki hücreler, beyindeki sinir hücrelerinin bağlanmasına yardımcı olan dopaminin üretimini durdurur. Sonuçta dopamin azalır. Dopamin salgılayan hücrelerin kaybı ile beyin nasıl hareket edeceği ve ne zaman hareket edeceği ile ilgili gerekli mesajları alamaz ve bu da kasların kademeli olarak kontrolünü kaybetmesine sebep olur. Bu nedenle bu hastalarda konuşma, yazma, çalışma, giyinme ve hatta göz kırpma gibi hareketler yavaşlar ve sıkıntıya dönüşür.
Parkinson hastalığı Alzheimer'den sonra en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır. Kısaca Parkinson hastalığı kişinin fiziksel ve zihinsel kabiliyetlerini yavaş yavaş kaybetmesine, tedavi edilmediği takdirde semptomlarının şiddetinin daha hızlı arttığı dönemde nörolojik hastalık türlerinden birine dönüşebilir. Parkinson hastalığı hep gelişir ve kişinin performansında kademeli bir düşüşe yol açar. Parkinson hastalığı veya PD ilk olarak 1817'de İngiliz bilim adamı Dr. James Parkinson tarafından bulundu. Bu bilim adamı hastalığa titreme ferci adı verdi, ancak Parkinson hastalığı olan tüm insanlarda titreme görünmemektedir.
Parkinson hastalığı aslında gelişen bir beyin hastalığıdır. Parkinson hastalığının belirtileri ilk başta hafiftir ve bazen göz ardı edilebilir. Ancak hastalık ilerledikçe yavaş yavaş kötüleşebilir. Hastalığın her aşamasında zihinsel görünürlük, performans, davranışlar ve ruh hali, günlük yaşam aktiviteleri ve hareketlerini değerlendirmek en iyi tedaviyi belirlemeye yardımcı olabilir. Hastalığın belirtileri genellikle 55 ila 60 yaşları arasında görülür, ancak daha genç insanlarda da ortaya çıkabilir. Ayrıca ailede Parkinson hastasının olması diğer üyelerinde hastalığa yakalanma riskini biraz arttırır. Erkeklerin Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı kadınlardan daha fazladır. Ancak bu hastalıkla ilgili umut verici olan husus, Parkinson hastalarında ortalama yaşam süresinin sağlıklı insanlarla aynı olmasıdır.
Dinlenme sırasında titreşim, hareketin yavaşlaması, uzuvların sertliği ve kuruluğu bu hastalığın ana semptomlarıdır. Özellikle semptomların ikisi veya daha fazlası bir tarafa diğerine göre daha fazla ortaya çıkabilir. Parkinson hastalığı aynı zamanda başka bir hastalığın olasılığını gösteren başka semptomlar olmadığı sürece tanısaldır. Söylediğimiz gibi Parkinson semptomları önce vücudun bir tarafında ortaya çıkar ve sonunda vücudun diğer tarafına yayılır. Aslında bu hastaların vücut hareketleri yavaş yavaş ilerler ve dengesizleşir. Buna ek olarak da tüm insanlarda bulunmayan başka semptomlar da söz konusu olabilir. Bu semptomların olması halinde bunların değerlendirilmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu önemlidir. Bu semptomlar gün içinde huzursuzluk veya yorgunluk, monoton ses veya kekemelik, yutma güçlüğü, hafıza sorunları, baş dönmesi veya bunama, yağlı cilt, kabızlık ve daha fazlası içerir.
Bu hastalığın ana nedenleri hala bilinmemekle birlikte son yıllarda çeşitli çalışmalar, genetik, çevresel faktörler ve yeme alışkanlıkları gibi faktörlerin etkisini göstermiştir. Araştırmacılara göre belirli genetik mutasyonlar bir kişinin Parkinson hastalığına yakalanmasına neden olabilir. Aslında bazı genlerdeki değişiklikler hastalığın gelişme riskini arttırabilir. Ancak bu genetik değişiklikler daha düşük bir riskle ilişkilendirilir ve bu faktör nadir durumlarda hastalığa sebep olabilir. Toksinlere veya çevresel faktörlere maruz kalmada Parkinson hastalığı riskini arttırabilir. Ancak bu risk nispeten azdır. Aslında böcek ilaçları hastalığa yakalanma riskini artırıyor gibi görünmektedir. Tip 2 diyabetli kişilerinde hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksektir.
Tabii ki bu hastalığı önlemek için çözümler önerilmiştir. Örneğin sebzeler, meyveler ve baklagiller içeren Akdeniz diyeti Parkinson hastalığı riskini azaltır. Hayvansal yağların tüketimiyle yüksek yağ alımının da Parkinson hastalığı için bir risk faktörü olduğu söylenmelidir. Bunun aksine baklagiller, kuru yemişler, patates, sebze ve domates bunu daha az olası kılar. Genel olarak Parkinson hastalığına katkıda bulunan faktörleri belirlemek için çok fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Uzman nörologlar Parkinson hastalığını teşhis etmek için geçmişini sorar ve kişiyi muayene eder. Parmakların ve baş parmakların birbirine vurulması veya hareketin yavaş olup olmadığını kontrol etmek için ayağı hafifçe vurmak, dinlenirken titreşimi gözlemlemek için elleri gevşetmek, uzuvların sağlamlığını kontrol etmek için boyun, kolları ve bacakları hareket ettirirken kaslara basmak ve ayakta dururken hafifçe itmek muayenenin farklı aşamalarında denenebilir.
Beyin taramaları genellikle Parkinson'u teşhis etmek için kullanılamaz. Bununla birlikte diğer hastalıkları devre dışı bırakmak ve kesin tanı koymak için beyin taramalarına başvurulabilir. Beyindeki bazal ganglionların emiliminde azalmayı gösteren ve Parkinson hastalığını doğrulayan PET tarama yöntemleri rutin olarak kullanılmamakta ve çoğunlukla araştırma çalışmalarında da kullanılmaktadır.
Ne yazık ki Parkinson hastalığı tedavi edilemez ancak bazı reçeteli ilaçlar da dahil olmak üzere bazı tedaviler söz konusu olabilir. Uzman bir doktor tarafından genellikle hastalığın belirtilerini önemli ölçüde kontrol etmeye reçete edilen ilaçlar yardımcı olabilir. Doktorunuz ayrıca yaşam tarzı değişiklikleri genellikle düzenli aerobik egzersiz önerebilir. Bazı durumlarda denge ve esnemeye odaklanan fizyoterapi de önemlidir. Bir dil patoloğu bir hastanın konuşma problemlerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Doktorlar ayrıca bazı durumlarda ameliyat önerebilirler. Derin beyin stimülasyonu DBS bu cerrahi işlemlerden biridir. Derin beyin stimülasyonunda cerrahlar elektrotları beynin belirli bir bölümüne yüklerler. Elektrotlar göğsün köprücük kemiğinin yakınında monte edilmiş ve beyne elektriksel uyarılar gönderen ve Parkinson hastalığının semptomlarını azaltabilen bir jeneratöre bağlanır.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 69. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.